İnsan ve Davranışı. Doğan Güzeloğlu. 26. kaset A yüzü. Sayfa 491. Bunlardan psikolog B.F. Skinner ve psikiyatrist Joseph Wolf en önde gelenlerdendir. Skinner, edimsel kurtulama kavram ve ilkelerini, Wolf, kendine güvenli davranma eğitim tekniğini geliştirmiştir. Albert Bandura ve meslektaşları, sosyal öğrenme, taklit yoluyla öğrenme ilkelerini geliştirmişler ve bunu davranış terapisine uygulamışlardır. Albert Ellis ve meslektaşları, bilişsel psikoloji kavramlarıyla davranışçı psikoloji kavramlarını kaynaştırarak bilişsel davranış terapisi adı altında bir yaklaşım geliştirmişlerdir. Bu son yaklaşım, davranışçı psikologlarca sürekli eleştiriye uğradığı halde bir terapi tekniği olarak yaygın bir biçimde uygulanır. Yan başlık, davranışın tedavi türleri. Bu kısımda en sık kullanılan ve üzerinde araştırma yapılan belli başlı davranış tedavi türlerini ana hatlarıyla gözden geçireceğiz. Bunların başında sistematik duyarsızlaştırma tekniği gelir. Yan başlık, sistematik duyarsızlaştırma. Sistematik duyarsızlaştırma tekniği en sık fobilerin etkisini azaltma veya ortadan kaldırmada kullanılır. İki önemli aşaması vardır. Önce bireye vücudunu bilinçli olarak nasıl gevşetip rahat edebileceği öğretilir. İkinci aşamada bireyde korku uyandıran durumların bir listesi yapılır ve en fazla korkulandan en az korkulan duruma göre bu liste bir sıralamaya konulur. Tedavi, bireyin en az korktuğu, kaygılandığı durumu hayalinde canlandırıp, bu hayal kafasında canlıyken kendini gevşetip rahatlamayı başarmasıyla başlar ve listedeki daha korkutucu durumlar sırayla ele alarak devam eder. Listedeki bütün bu durumlarda birey gevşemesini becerebilince tedavi amacına ulaşmış sayılır. Bu tekniğin kurucusu olan Wolf, parantez içinde 1958, parantezi kapatıyoruz, ölüm korkusu olan bir hastasından korku uyandıran durumlar olarak şu listeyi elde etmiştir. İlk kocasının tabuta konması, bir ölünün mezara konması, mezarın kazılmasını görmek, genç birinin kalp hastalığından öldüğü haberini okumak, mezarlık yakınından geçmek, bir cenaze olayı görmek, yaşlı birinin ölümünü gazeteden öğrenmek, hastaneye gitmek, hastane görmek, bir can kurtaran arabası görmek. Sistematik duyarsızlaştırmanın fobiler tedavideki etkinliği araştırmalarla kanıtlanmıştır. Etkinliği açık olarak görülen bu tekniğin nasıl işlediği konusunda açıklık yoktur. Bir teknik olarak yaygın olarak kullanıldığı halde psikologlar niçin etkin olduğu konusunda anlaşamazlar. Yan başlık, kendine güvenli davranış eğitimi. Kendine güvenli davranış eğitimi bazen sosyal beceriler geliştirme eğitimi olarak da adlandırılır. Bu eğitim bireyin kişiler arası ilişkilerinde kendi düşünce ve duygularını kendine güvenli fakat sosyal ortama uygun bir biçimde ifade etmesini amaçlar. Wolf, kendine güvenli bir biçimde davranan kişinin ilişkilerinde daha etkin olacağını ve bu nedenle sorunu daha az olan, daha doyumluluk ilişkiler geliştireceğini ileri sürer. Ayrıca yine Wolf'a göre, kendine güvenli bir biçimde davranan bireyin kaygısı daha az olacağından, kaygıdan kaynaklanan sorunlarla uğraşmaz. Kendine güvenli davranış eğitiminin kullandığı temel teknik, belirli bir davranışın alıştırmalarla tekrar edilerek öğrenilmesidir. Kendine güvenli davranma sorunu olan kişi, başka bir deyişle danışan, terapiste hangi durumlarla kiminle ilişki halindeyken ne gibi sorunu olduğunu anlatır. Daha sonra terapistin önünde bu sorunun ortaya çıktığı durumda nasıl davranacağını tekrar eder. Sanki birey sahnedeymiş gibi, değişik davranış türlerini rol olarak ortaya koyar. Her davranış türünden sonra terapist ve danışan o davranış türünün etkinliğini tartışır ve bu süreç danışanın kendisine güven duyduğu ve içinde bulunan ortama uygun davranışı buluncaya kadar devam eder. Danışan bu davranışı tekrar ederek iyice öğrenir. Hayalinde o sosyal durumu yaratır, terapist diğer kişi rolünü benimser ve danışan yeni öğrendiği kendine güvenli davranışı yapar. Birçok tekrardan sonra danışan o durumda kendine güvenli davranışı otomatik olarak yapmaya başlar. Bu aşamada sorun çözülmüş kabul edilir ve tedaviye son verilir. İlk bakışta yöntemin kolay olduğu izlenimi elde edilebilir. Ancak gerçekte bu tekniğin uygulanması zordur. Her şeyden önce hangi davranışın kendine güvenli bir davranış olduğuna karar vermek oldukça zordur. Çünkü karar son derece öznel ve bireyseldir. Benlik bilinci zayıf olan, kendine değer vermeyen, daha doğrusu kendine güveni olmayan kişinin kendine güveni varmış gibi davranması zordur. Ayrıca hangi sosyal durumlarda kiminle konuşurken hangi davranışların uygun ve kabul edilebilen davranış olduğuna karar vermek, duyarlı bir karar verme sürecini gerektirir. Bu duyarlılığı her terapist göstermeyebilir ve danışanı uygunsuz davranışa yöneltebilir. Sayfa 493. Araştırmalar kendine güvenli davranım eğitiminin etkin olduğunu göstermiştir. Fakat etkinliğinin yanı sıra tekniğin sınırlı olduğu da ortaya çıkmıştır. Bir kişiyi belirli bir sosyal durumdan kendine güvenli olmaya eğitmek, onun başka durumlarda kendine güvenli olmasını sağlamaz. Eğitim ancak içinde yer aldığı özel duruma bağlıdır. Örneğin eğitimden sonra iş yerinde üstüne karşı kendine güvenli bir biçimde davranmayı öğrenen başka banka memurisi, evde kocasına karşı güvenli davranamaz. Kocasına karşı güvenli davranmak için ayrıca yeni bir eğitime gerek vardır. Yan başlık, örnek göstererek tedavi yöntemleri. Albert Bandura ve meslektaşları, insan öğrenmesinin büyük bir kısmının başkalarına bakıp onları taklit ederek oluştuğunu ileri sürerler. Bu yüzden tedavi için başvuran kişiye öğretilecek davranışın örnek göstererek öğretilmesi gerektiğini önerirler. Örneğin köpekten korkan çocukların köpekten korkmayan diğer çocukların köpeklerle oynayışını seyrederek korkularından kurtulduğu gözlenmiştir. Bireyin yalnız gözlediği değil, kendisinin de katıldığı örnek davranışlar daha da olumlu sonuçlar verir ve korkuların çoğu birkaç saat gibi bir zaman süresi içinde tedavi edilebilir. Aşağıda verilen bir örnek bunu açıklamaktadır. Yılandan korktuğunuzu ve bu korkudan kurtulmak istediğinizi düşünelim. Terapist, kafes içine konulmuş, zehirsiz, zararsız bir yılana önce yaklaşır. Bir süre sonra kafesin yakınında durur. Daha sonra kafesin kapısını açar, bir süre bekledikten sonra kafesteki yılana dokunur ve daha sonra da yılanı eline alır ve odanın içinde dolaşır. Siz terapistin bu davranışlarını gözlediniz. Terapist şimdi sizinle birlikte aynı adımları tekrar edeceğini söyler ve siz terapistin yaptıklarına iştirak edersiniz. Daha sonra kendi başınıza terapistin gözü önünde aynı davranışları yaparsınız. Terapist bu davranışları sizin kendi hızınızda ve en rahat ettiğiniz biçimde yapmanızı sağlar. Böyle bir terapiyle 2-3 saat içinde korkunuzun üstesinden gelebilirsiniz. Bu örnekte uygulanan yöntem yüksek yerlerden ve sudan korkan kimseler üzerinde de başarıyla uygulanmıştır. Yan başlık, edimsel koşullama. Edimsel koşullama ilkeleri, bireylerin istenmeyen davranışlarını bırakıp, istenen davranışları öğrenmelerinde bir tedavi yöntemi olarak sık sık kullanılmıştır. Burada kullanılan ilkeler, esas itibariyle daha önce 4. bölümde incelemiş olduğumuz Skinner'ın edimsel koşullama deneylerinde elde ettiği ilkelerin aynısıdır. İstenmeyen davranış yani edim ödüllendirilmez, ihmal edilir. İstenen davranış ödüllendirilir. Şöyle bir örnek vererek edimsel koşullama yönteminin ilkelerini gösterebiliriz. Turgut 3 yaşında bir erkek çocuğudur ve sürekli ağlayıp, bağırıp etrafında ne varsa tekmeleyerek herkesi rahatsız etmektedir. Annesi bu davranışı nasıl düzelteceğini bilemez durumdadır ve yardım için Turgut'u psikoloğa getirmiştir. Psikolog çocuğun günlük yaşamını gözlediğinde şu mekanizmayı görür. Turgut uslu uslu oturduğu ve normal davrandığı zaman kimse ona dikkat göstermemekte ama bağırıp çağırıp etrafa tekme atmaya başlayınca herkesin dikkati kendi üzerinde toplanmaktadır. Bu gözlemden sonra psikolog Turgut'un annesine şu yolu izlemesini söyler. Turgut sakin sakin kendi başına oynadığı zaman her 5 dakikada bir onun yakınına gel, konuş, saçını okşa ve ona ilgilendiği oyuncaklar ver. Tedavi ilerledikçe bu zamanı gittikçe yüksel. Başka bir deyişle Turgut kendi başına oynarken her 10 dakikada, daha sonra her 15 veya 20 dakikada ona ilgi göstermeye başlar. Çocuk ağlamaya, bağırmaya ve sağa sola saldırmaya başladığı zaman daha önce hazırlanmış olan ve içinde hiçbir oyuncak bulunmayan, ışıklı ve temiz bir odaya Turgut'u koy ve ağlaması, bağırması geçinceye kadar hiç ilgi gösterme. Ağlayarak yalvarsa dahi duymamazlıktan gel. Normal ses tonuyla konuşunca odaya git ve Turgut ağlamadan, sakin konuşurken onunla ilgilenmeye devam et. Yine ağlamaya başlayınca odaya geri koy ve odadan çık. Bunu gece gündüz her zaman uygula. Bu tür tedavi içine giren Turgut'un ağlama ve bağırmaları davranışı çok süratli bir biçimde değişecek ve ağlama davranışında azalma, sakin olma davranışında artma gözlenecektir. Edimsel koşullama yöntemi aşağıdaki 3 uygulamada belirgindir. Bunlar markayla ödülleme, kendini denetleme ve biyo bildirimdir. Şimdi bu teknikleri ana hatlarıyla kısaca gözden geçirelim. Yan başlık, markayla veya jetonla ödülleme. Markayla bireylerin ödüllendirilmesine bazen marka ekonomisi adı da verilir. Denetimi zor olan davranışlar bir dereceye kadar bu yöntemle denetim altına alınabilir. Yöntem sık sık suç işleyen çocukların yerleştirildiği kurumlarda ve akıl hastanelerinde kullanılmıştır. Temel ilke, iyi davranış için marka veya jeton verme, kötü davranış için markayı geri almadır. Sayfa 495. Kazanılan markalar içinde bulunan kurumun kantininden yiyecek, içecek alma, bilardo oynama, televizyon seyretme gibi diğer başka faaliyetler için kullanılabilir. Markayla ödüllendirilen davranışlar artar, verilen markaları geri alarak cezalandırılan davranışlar azalır. Yan başlık, kendini denetim. Bireyin davranışının başkaları tarafından ödüllendirilmesi yerine, bireyin kendisinin vereceği ödüllemelerle denetim altına alınabileceği düşüncesi, bazı davranışçı psikoterapistler arasında gittikçe yaygınlaşan bir kanaattir. Bu akıma kendini denetim psikolojisi adı verilir. Bireylerin kendi kendilerine verdikleri ödüllerle istenilen davranışlar artar, istenmeyen davranışlar ortadan kalkar. Kendini denetim yöntemi sigara içme, oburluk, kekeleme, fazla içki içme ve kötü çalışma alışkanlıklarını ortadan kaldırmada kullanılmıştır. Örneğin siz çalışma tarzınızdan memnun değilsiniz ve bu davranışınızı geliştirmek istiyorsunuz. Terapist sizinle oturup çalışma alışkanlıklarınızın hangilerinden memnun olmadığınızı tespit eder. Gerçekçi ve makul bir plan içinde yeni çalışma tarzınızda gerekli davranışları size açıklar. Örneğin önceleri çalışma ortamınızı hiç hazırlamadan hemen çalışmaya başladığınızı ve bu nedenle etrafınızdaki gürültü ve konuşmalardan sürekli rahatsız olduğunuzu düşünelim. Terapist sizin olanaklarınız çerçevesinde nasıl sakin bir yer bulabileceğinizi ve adım adım bir düzeni izleyerek istediğiniz amaca nasıl varabileceğinizi size gösterir. İstediğiniz amaç anlayarak ve özet çıkararak her ay bir bilimsel kitap okumak olsun. Bu amaç gerçekleşince terapist sizin kendi kendinizi ödüllendirmenizi ister. Örneğin Bursa döner kebabını seviyorsunuz. Ne var ki öğrenci olduğunuz için paranız yeterli değil. Sık sık kebapçıya gidemiyorsunuz. Terapist paranızı biriktirmenizi ve amacınızı gerçekleştirince kebapçıya giderek kendinizi ödüllendirmenizi ister. Bu tekniğin daha önceki bilim edimsel koşullama tekniklerinden ne yani farkı? Hangi tür ödülü kullanacağınızı ve hangi davranışların ödüllendirileceğini başkalarının yerine sizin belirlemenizdir. Biyo bildirim, parantez içinde, biyolojik geri bildirim. Bu terimin üzerinde bir dipnot işareti var. Şimdi dipnot okuyorum. Dipnot, biofeedback kavramının karşılığı olarak Türkçe'de biyo dönüt ve biyolojik geri bildirim kullanılmıştır. İlki bana çok yabancı geldiği ve ikincisi de çok uzun olduğu için biyo bildirim deyişini öneriyorum. İngilizce'deki ifadenin tam çevresi olmamakla beraber kavramın bilimsel anlamı karşıladığı kanaatindeyim. Biological communication çok uzun olduğu için bu kavramı daha kısa olarak simgeleyen İngilizce biofeedback terimini kullanılmaktadır. Biyo bildirim, biyolojik sistem içinde yer alan iletişim sürecini temel anlamda ifade etmektedir. Dipnot burada son buluyor. Ana metinden devam ediyoruz. Biyo bildirim gittikçe yaygınlaşan bir kendini denetim yöntemi haline gelmektedir. Biyo bildirim tekniğinde birey, mekanizmasını bilmediği halde kendi bedeninin işleyiş tarzını etkileyebilen bazı değişiklikler yapabilir. Sayfa 496. Örneğin bir kimsenin gerginlikten ileri gelen kronik baş ağrısı vardır. Bu kimse tedavi için psikoloğa gittiğinde psikolog hastanın alnına ve boynuna elektrotlar koyar ve böylece kaslarda gerilme ve gevşemeleri en ince ayrıntılarına kadar izler. Aletler öyle ayarlanabilir ki, bireyin kasları gerginleştikçe yüksek bir düdük sesi duyulur. Birey kaslarını gevşetirse düdük sesi kesilir. Birey alete bağlandıktan sonra düdük sesini kesecek ne gerekliyse onu yapması istenir. Hemen hemen herkes kaslarını gevşetmeyi zamanla öğrenmiştir. Kas gerginliğini azaltan bir hayal, bir düşünce, bir duygu, bir gevşeme tekniği olabilir. Bu tekniği öğrenen kimseler daha sonra alete bağlanmadan başları ağrıdığında aynı tekniği başarıyla kullanırlar. Bu teknik migren, baş ağrısı, yüksek tansiyon, kalp çarpıntısı ve sahra nöbetleri tedavisinde etkin bir biçimde kullanılmıştır. Yan başlık, itici uyarıcılara koşullama yöntemi. İtici uyarıcılara koşullama yöntemi, bırakması gerçekten zor olan alışkanlıklar söz konusu olduğunda hasta ve terapistin birlikte verdikleri kararlar uygulanır. Bu tür terapi bazı normal dışı cinsel alışkanlıklardan, sigara içmekten, oburluktan ve alkolden vazgeçmek isteyen kişiler üzerinde başarıyla kullanılmıştır. Teknik, kötü alışkanlıkla acı veren itici bir uyarıcıyı aynı anda vermektir. Bu itici uyarıcı elektrik şoku olabilir ya da verilen bir ilaç sonucu ortaya çıkan mide bulantısı ve kusma olabilir. Terapist daha önce de belirttiğimiz gibi böyle bir teknik uygulamadan önce hastayla konuşur ve hastanın onayını aldıktan sonra bu tekniği uygular. Örnek olarak sigara içmeyi bırakmak isteyen bir kimseyi alalım. Bu kimse kendi isteminin gücüyle sigarayı bırakamaz. Terapist onu belirli bir hapı içmesini söyler ve hapı içtikten sonra, belirli bir süre sonra, kişinin bol miktarda sigara içmesini ister. Kişinin kanındaki ilaç sigaradaki nikotin ile karışınca onun midesini bulandırır ve ağrı vererek sürekli kusturur. Bu tekniğin bir süre uygulanmasından sonra kişi sigarayı görünce midesi bulanmaya başlar ve zamanla sigara içme arzusu yerine sigaradan hoşlanmama duygusunu yaratmaya başlar. Psikologlar böyle acı veren teknikleri zor durumda kalmadıkça kullanmazlar. Daha az acı veren etkin başka yöntemler varsa onların kullanılmasına öncelik verirler. Yan başlık, bilişsel davranış terapisi, sayfa 497. Albert Ellis, bilişsel davranış terapisinin kurucusudur. Ellis, şu temel varsayımdan hareket eder. Bireyin içinden kendi kendine söylediği düşünceler, onun kendisini nasıl hissettiğini ve o durum içinde nasıl davranacağını önemli ölçüde etkiler. Bu temel anlayış, bilişsel davranış terapisini kullanan psikologlarca kabul edilmektedir. Bilişsel davranış terapisini uygulayan terapistin iki temel amacı vardır. 1. Bireyin o durumda kendisiyle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelerini öğrenmek ve 2. Bu olumsuz düşüncelerden onu vazgeçirip daha olumlu düşüncelerin onların yerine koymak. Olumsuz düşünceler bireyin benlik değerini azaltıcı düşüncelerdir. Örneğin bir erkek iyi para kazanamazsam, karımın yerini satın alamazsam o zaman ben değersiz bir insanım demektir düşüncesini sürekli kafasında tekrar eder. Ellis kendine gelen böyle bir danışmanın bu düşüncesini bulup keşfeder ve daha sonra onunla bu düşünceyi tartışarak yanlış olduğunu gösterir. Bir insanın değerli veya değersiz olduğunu, onun ne kadar para kazandığı ve karısının isteklerini ne kadar yerine getirdiği belirlemez. Bir insanın değerli biri olup olmadığını belirleyen başka faktörler vardır. Örneğin bu insan dürüst bir insan mı? İştenlikle yardım etmek isteyen bir insan mı? Görevlerini kendi yetenekleri içinde samimiyetle en iyi biçimde yapmaya çalışan sorumlu bir insan mı? Psikoterapistle yaptığı bu tartışmalardan sonra danışan kendisiyle ilgili daha önceki olumsuz düşüncesini değiştirebilir. Ben elimden geldiğince çalışan, dürüst, samimi, sorumlu bir insanım düşüncesini benlik bilincinin temeli olarak alabilir. Bu aşamada kişinin kaygısı ve davranış sorunu ortadan kalkar. Daha önce 13. bölümde duygusal çöküntü içinde olan kimselerin kendi değerlerini düşürücü bir tutum içinde olduklarını söylemiştik. Aaron Beck ve meslektaşları duygusal çöküntü içinde olan kimseler üzerinde ayrıntılı araştırmalar yapmışlar ve Ellis'in kullandığı yönteme benzer bir terapi yöntemini hastalar üzerinde başarıyla uygulamışlardır. Meichenbaum, hiç düşünmeden iç duygularıyla hareket eden çocuklar üzerinde araştırma yapmış ve onların düşünce yapılarını incelemiştir. Meichenbaum, Meichenbaum'un bulgularına göre iç duygularıyla hareket eden çocuklara önlerinde çözüm bekleyen soruya dönüp düşünceleri kafalarından tekrar etmeleri öğretilirse onların başarı dereceleri yükselir. Bu düşünceler, şimdi yalnız önündeki soruyla ilgileneceğim, başka hiçbir şeye dikkat etmeyeceğim, bu soruyu çözeceğim ya da daha önce yaptığım hataları tekrar etmeyeceğim ve bu yüzden soruyu çözeceğim gibi düşüncelerdir. Bandı irade ve sektaşları, parantez içinde Adams, Hardy ve Howes, araştırma tarihi 1980, parantezi kapatıyoruz. Bireyin kendisiyle ilgili düşüncelerinin onun davranışını nasıl etkilediğiyle ilgili yeterli benlik adı altında bir kuram geliştirmişlerdir. Bu kurama göre herhangi bir durumda birey o durumun gereklerini yerine getirmekte kendini yetersiz görürse korku ve kaygı içine girer. Birey içinde bulunduğu durumun gereklerini yerine getirmekte yeterli yetenek ve becerilere sahip olduğuna inanırsa herhangi bir korku ve kaygı geliştirmez. Araştırmacıların vurguladıkları nokta, kendine güvenen ve yeterli beceri ve yeteneğe sahip olduğunu düşünen bireyin, enerjisini kaygı ve korkuya harcamayacağı için, içinde bulunduğu durumda başarılı olacağıdır. Bu yüzden birey, içinde bulunduğu ortamla ilişki kurmada, kendi yeteneklerini ve becerilerini geliştirdiğine inandığı her türlü terapiden fayda görür. Bireysel davranış terapisi, davranışçı psikologlar arasında sürekli tartışılan bir konudur. Düşüncenin uyumsuz davranışa yol açtığı temel varsayımını kabul etmeyen davranışçı psikologlar, düşünce gibi görülüp ölçülemeyen bir değişken yerine edimsel koşullamanın laboratuvar koşullarında denenmiş bilimsel kavramların kullanılmasını yeğlemişlerdir. Öte yandan Ellis, Beck ve Meichenbaum ve Bandura gibi psikologlar, bireyin düşüncelerinin ve düşünüş tarzının onun içinde bulunduğu çevreye nasıl tepkide bulunacağını belirlediğini ileri sürerler. Bu tartışma, psikolojinin tarihi içinde kendini sürekli gösterir. Tartışmanın temelinde psikoloğun insanın ne olduğu tanımlaması yatar. İnsan, davranışları tümüyle çevresel koşulları tarafından belirlenen bir varlık olarak kabul edilirse, insanın iç dünyasını anlamaya gerek yoktur. Öte yandan insan, duygu, düşünce ve dürtülerin davranışının belirlenmesinde önemli rol oynadığı bir varlık olarak kabul edilirse, o zaman kişinin iç dünyasını anlamak önem kazanır. İnsanın doğasının tanımı ise felsefi bir yaklaşım konusudur. Bu yüzden psikologlar bilişsel davranış terapisi konusundaki tartışmayı hiçbir uzlaşma veya anlaşmaya varmadan uzun süre devam ettireceklerdir. Değerlendirme. Her terapi yaklaşımında olduğu gibi davranışçı terapi yaklaşımında da taraftar olan ve olmayan psikologlar vardır. Davranışçı terapi tutanlar terapinin olumlu yönleri olarak şu yönleri ileri sürerler. Kullanılan kavramlar bilimsel olarak denenmiş, nesnel olarak tanımlanmış ve kullanılan yöntemler gözlenebilen, ölçülebilen yöntemlerdir. Başka bir deyişle, davranışçı psikoloji bilimsel bir yöntem kullanır. Terapi, son derece özel bir amaca yönelir ve kısa bir süre içinde amacını gerçekleştirir. Uzun zaman almaz ve pahalı değildir. Terapinin faydalı olup olmadığını saptamak kolaydır. Hiçbir şey bilesiz bırakılmamıştır. Öte yandan terapinin sınırlarını ve kısıtlılığını göstermek isteyen diğer psikologlar şu eleştirileri ileri sürerler. Davranışçı terapinin kullandığı tekniklerin altında yatan süreçler anlaşılmış değildir. Neyin niçin tedavi edildiği bilinmemektedir. Ayrıca kritikler davranış terapisinin ancak basit sorunlarla da yararlı olduğunu, karmaşık duygu ve düşünceleri kapsayan sorunlarla ilgilenmediğini ifade etmişlerdir. Bazı kritikler de davranışçı terapinin insan duygu ve düşüncesini, insan algılama ve seçim süreçlerini önemsemeyen, son derece mekanik bir anlayış üzerine kurulduğunu ileri sürerler. İnsanları kafese konmuş bir farenin durumuna soktuktan sonra, onların davranışlarında da bazı değişiklikler yapabilmenin insan doğasına yakışmadığını ve hasta için temelde sağlıksız olduğunu savunurlar. Bu son nokta, başka bir deyişle insan davranışlarının sıkı denetim altına alınmış çevresel koşullarda terapiye sokma, davranışları rahatsız etmez. Onlar bireyin istese de istemese de sürekli çevrenin denetimi altında olduklarına olduklarını varsadıklarından, kendilerinin yeni bir şey yapmadıklarına inanırlar. Yapılan çevresel uyarıcılara tepki olarak kişinin daha önce öğrendiği uyumsuz davranışların yerine yeniden öğrenme yoluyla uyumlu yeni davranışların konmasıdır. Gördüğünüz gibi yukarıda tartıştığımız insan nedir sorusuna verilen farklı cevaplar son tartışmanın altında kendini gösterir. Davranış terapist, biz nasıl olsa sürekli çevre tarafından kontrol ediliyoruz. Terapist bunu daha bilinçli yapıyor. Arada hiç fark yok derken, kritikler insan fare değildir. Kullandığın terapi onun duygu, düşünce ve seçim özgürlüğünü hesaba katmalıdır der. Sayfa 499. Alt ana başlık 2. 3 temel psikolojik yaklaşımın karşılaştırılması. Bu bölümde yukarıda incelediğiniz psikolojik varoluşçu insancıl ve davranışçı yaklaşımları önemli temel boyutlarda birbirleriyle karşılaştıracağız. Tablo 14.1 bu karşılaştırmayı özet olarak vermektedir. Tabloda her grubun içindeki görüş farkları belirtilmemekte, genel bir görünüm içinde karşılaştırma yapılmaktadır. Örneğin psikolojik görüşün farklı yaklaşımları olmasına rağmen burada hepsi bir kategori içinde gösterilmiştir. Aynı kategorileme varoluşçu, insancıl ve davranışçı yaklaşımlar içinde söz konusudur. Şimdi bu tabloyu açıklamak istiyorum. Tablo 4 sütun halinde düzenlenmiş. Birinci sütun karşılaştırma boyutu. İkinci sütun psikoanalitik. Üçüncü sütun varoluşçu, insancıl. Ve son sütun davranışçı. Karşılaştırma boyutunu önce okuyacağım. Daha sonra sırasıyla her görüşün değerlerini okuyacağım. Karşılaştırma boyutu 1. Biyolojik faktörlerin yani anatomi, kalıtım ve hormonların önemi. Psikoanalitikte kuvvetli, varoluşçu insancılda zayıf, orta kuvvette, davranışçı yaklaşımda zayıf, orta kuvvette. Boyut 2. Seçme özgürlüğü veya determinizm. Psikoanalitikte çok deterministik, varoluşçu insancı yaklaşımda özgür seçim, davranışçı yaklaşımda çok deterministik. Üçüncü boyut, çocukluk yaşantısının önemi. Psikoanalitik çok önemli, varoluşçu insancıl zayıf, orta kuvvette, davranışçı zayıf. Dördüncü boyut, şimdi ve buradanın önemi. Psikoanalitik zayıf, orta kuvvette, varoluşçu insancıl çok önemli, davranışçı orta kuvvetli. Beşinci boyut, hastalığı iyi etme veya kişiyi geliştirme. Psikoanalitik hastayı iyi etme, varoluşçu insancıl kişiyi geliştirme, davranışçı öğrenme anlamında gelişme. Determinizm kelimesinde bir dipnot var. Şimdi onu okumak istiyorum. Determinizm, doğadaki her olayın bir nedeni olduğunu, bütün olayların mekanik bir biçimde nedensel diziler içinde açıklanabileceğini kabul eden düşünüş biçimine verilen addır. Deterministik tabiri, determinizm görüşünü kabul eden kişi veya kurumlar için kullanılır. Tablo burada son buluyor. Tabii dipnotta. Sayfa 500. Ana metinden devam ediyoruz. Bu terapilerin en etkin olanı hangisidir sorusuna cevap verebilmek için şöyle bir yol izleyebiliriz. Önce bir davranışsal sorunu seçeriz. Bu davranış bozukluğunu tedavi eden değişik yaklaşımları karşılaştırırız. Hangisi davranış sorununu gösteren kişilere